22 Pazar. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha karşınızdayız.
İyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar herkese. Yayına girmeden işte beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım diyelim.
Aynen.
Ramazanımızı da kutlayalım. Ramazan ayına girdik.
İyi Ramazanlar herkese.
Hemen istiyorsan ben başlayayım. Bir Ramazan girizgahı. İslam alemi bir Ramazan'a daha yine işgallerin, savaşların gölgesinde girdi. Filistin'den Hindistan'a, Suriye'den Mali'ye, Orta Asya'ya, Doğu Türkistan'a, Yemen'e, Arakan'a, Ukrayna'da, Kırım Tatar Müslümanların yaşadığı Ukrayna'ya, İslam alemi bir Ramazan ayına daha savaşın gölgesi, işgalin gölgesi altında girdi. Afganistan sadece 50 yıla yakın süredir bu şekilde Ramazan geçiriyordu. İlk kez işgal altında olmadan, bir savaş altında olmadan bir Ramazan geçirdi. Böyle yani bir Ramazan'da aşina olduğumuz bir durum diyelim. Afrika'dan devam edelim istiyorsan. Burkina Faso'da bir askeri darbe gerçekleştirilmişti. Geçiş süreci için 36 aylık bir takvim öngördüklerini belirttiler. Geçici başkan, junta'nın lideri Paul Henri Damiba. Aslında bu takvime çok tepki gösterildi. Yani 36 ay hakikaten böyle, nasıl diyeyim, bir iktidar süreci gibi bir şey olacak aslında, bir siyasi geçişten ziyade. Bu da Burkina Faso Juntası'nın iktidarı bırakmamakta kararlı olduğu şeklinde
Tamam.
yorumlandı.
Saldırılar da devam ediyor bir yandan, o bölgedeki
Aynen,
çatışmalar
çok
falan da devam
sıklaşmaya
ediyor.
başladı yeniden saldırılar Burkina
Hı.
Faso'da da. Çok gündemden uzak kalmış bir haber vardı açıkçası. Ben yeni yeni bugün bir iki yerde daha gördüm. Batı Afrika'da Mali'de Rus güçlerinin, yani Wagner'in, paralı asker firması Wagner ve Mali ordusunun yaklaşık 500 Müslüman sivili katlettiği ifade edildi. Ülkenin orta kesimindeki Mopti bölgesinde. Yani bu 500 sayısını görünce insanların aklında biraz şey olmuş olabilir. Böyle fazla abartılı geliyor insanlar, işte doğru değilmiş gibi düşünüyor, ama Batı Afrika'da biliyorsun işte köy ve kasaba hayatı çok fazla. Ve bir köye girilip işte saldırı olduğunda 100, 200, 500
Evet.
tarz ölü sayılarını görebiliyoruz.
Özellikle tabii bunu şeyde belirtmek lazım. Bu Mali'de köylülere yönelik saldırılar Müslüman Fulani kabilesi. Ya yani Fulaniler üzerinden gidiyor. Hep Müslümanlar orada genellikle katlediliyor ve bu rakamları ilk duyduğumda ben de senin gibi ya nasıl, doğru mu hani bu rakamlar diye tepki göstermiştim. Böyle inanmamıştım ilk başta ama sonradan gerçekten böyle bağımsız diyebileceğimiz kaynaklar da bu rakamları doğruluyorlar. Hatta ilk başta biliyorsun işte 100-200 diye başlıyor. Ondan sonra 300, totalde 500'e kadar geldi işte. 500'den fazla olduğu dahi söyleniyor bu rakamın. Yani çok eskiden beri var bu
Evet.
Fulanilere yönelik bu
Tamam.
katliamlar. Ya bu artık bu son dönemde Rusya'nın da dahil olmasıyla birlikte yani onlar da katliamlara, oradaki sivil katliamlarına ortak olmaya başladılar. Fulanilerin neden hedef alındığı konusu da ayrı bir mevzu. Fulanileri biliyorsun oradaki en güçlü cihadi yapı diyebileceğimiz Nusret-el İslam ve Müslümin grubuna destek vermekle suçluyorlar. Mali'deki junta da ve işte orada bulunan şu anda az sayıda da olsa Rus paralı askerler de. O yüzden bu şekilde katliamlara girişiyorlar. İşte tam anlayabileceğimiz tabirle söylemek gerekirse işte yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle oradaki Nusret-el İslam ve Müslümin grubuna.
Evet, yani bu da aslında Rus taktiklerinin biraz daha sahaya yansımaya başladığını gösteriyor. Bu meselede Fransa'nın daha önce bölgede tabii ki katliamları oldu, ama yani bu şekilde bir köyün tamamen çevrilip böyle imha yoluna gidilmesi gibi bir şey çok olmuyordu. Bir de şu da var, önceden bölgede yapılan katliamlar çok fazla basına yansımıyordu.
Evet.
Bunun sebebi de Batı'nın bu katliamları yapıyor olmasıydı. Şimdi Rusya devreye girince biraz daha işler değişti.
Ya katliam deyince burada şey de anlaşılmasın. Eskiden köyleri basıyorlardı. Her türlü kesici alet, ateşli silah kullanarak katliam gerçekleştiriyorlardı. Ama bu biz şu anda üzerinde bahsettiğimiz katliam savaş uçakları dahi buna şey olan köyleri bombalamışlar. Karadan ve havadan bombalıyorlar ve çok ölü sayısı bu herhalde son dönemde gördüğümüz en büyük katliamlardan bir tanesi yani Mali'de.
Evet ya, ben uzun, yani son zamanlardan da öte, ben 2011'de başlayan savaştan bu yana
Hı.
yani bu kadar yüksek bir sivil kaybı
Doğru.
sayısı, bir düğünü bombalamıştı Fransa, hatırlıyorsun, 100 civarı bir sivil yaşamını yitirmişti. Yani çok çok yüksek bir sayı. Açıkçası biraz daha gündeme gelmesi gerekiyordu ama olmadı. Tunus'a geçelim. Tunus'ta Cumhurbaşkanı darbesi yapılmıştı biliyorsun Kays
Evet.
Saied tarafından. Hala da darbenin etkileri devam ediyor. Bu sefer askıya alınan meclis tamamen feshedildi. Meclis bazı işte toplantılar yapmaya çalışmıştı. Online toplantılar. Kays Saied'in kararlarının geri alınması, geri çevrilmesi için. Fakat bunun ardından Kays Saied meclisi tamamen feshettiğini açıkladı. Yani buna da pek bir tepki açıkçası gelmedi. Batı'dan. Daha yani nasıl diyeyim hiç sanki olmamış gibi davranıyorlar Tunus'ta yaşananlar ama yani böyle komediye ve trajediye uzanan olaylar oluyor Tunus'ta da. Yargı erkini biliyorsun. Yine feshetmişti diyelim, askıya almıştı diyelim bazı düzenlemelerle.
Ya olaylar şu anda Tunus'ta baktığın zaman işte Batı'nın çıkarlarının aksi yönünde bir gelişme sergilemediği için dolayısıyla Tunus'ta yaşanan gerçekten tam anlamıyla bir orada bir darbe yani Cumhurbaşkanı bildiğin darbe yapmıştı. Bunlara kimse ses çıkarmıyor. En azından çıkarıyor gibi görünüyorlar. Ama herhangi bir şekilde işte Kays Saied'in bu hamlelerine karşı herhangi bir tepki böyle yani yerinde bir tepki yok şu anda. Ve devam ediyor o darbesine devam ediyor yani kafasına göre işte birilerini alıyor birilerini oraya göre başka görevler veriyor falan böyle. Ondan sonra tabii konuşmasını izliyordum yani kimse de mealen söylüyorum işte kimse burada diyor tek adam rejimi yok diyor. Ya anladın mı? Ya burada da demokrasi var falan diyor Tunus için. O şekilde yani bir komedi orada devam ediyor.
Evet, biz devam edelim. Filistin'e geçeceğiz. Filistin'de bu sıralar oldukça gergin biliyorsun saldırılar oldu. IŞİD üstlendi iki tanesini. Bunun dışında bir saldırı daha oldu. Aslında yani birçok saldırı oldu da böyle çok ölü olan birkaç saldırı oldu. 11 İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü ifade edildi saldırılarda. Bütün Filistinli gruplarda bu saldırılardan övgüyle bahsetti. Ramazan ayında gerilimin artması bekleniyordu biliyorsun.
Hamas dahil, değil mi?
Tabii Hamas, İslami Cihat,
Evet.
diğer daha El Fetih'e yakın örgütler diyelim hepsi saldırılardan övgüyle bahsetti.
Bahsettiler. Sevinç gösterileri
Tabii.
gerçekleştirdiler filan. Konvoylar filan Gazze'de.
Tabii tatlılar dağıtıldı vesaire. Ya bu aralar gerçekten Batı Şeria'yı özellikle hasaten takip etmeye çalışıyorum uzun süredir. Batı Şeria'da son dönemde silahlı grupların bu kadar teveccüh gördüğü, bu kadar açıktan hareket ettikleri bir dönemde herhalde ikinci intifada dönemi vardı en son.
Evet.
Şu an özellikle Cenin kampı bölgesinde Batı Şeria'nın diğer yerleşimlerinde çok ciddi bir şekilde silahlı grupların etkinliği devam ediyor. Burada tabii ki IŞİD'in üstlendiği saldırılardan biraz kısaca değinmek lazım. Ben yakından takip ettiğim için biraz bahsetmek istiyorum. Burada Filistin organik bir IŞİD yapılanmasının olduğu bölge değil. Yani nasıl söyleyelim? Bu saldırıları gerçekleştiren kişiler de IŞİD'e katılmak üzere işte Suriye'ye gitmeye çalışan ardından konuşmuştuk hatırlıyorsan
Bir
bölgeye geri
tanesi
iade edilen
Türkiye'de yakalanmış bir
değil mi?
tanesi hatta.
Sempatizan olarak niteleyebileceğimiz kişiler yani biraz da organik bir IŞİD yapılanmasından ziyade kişilerin işte IŞİD ideolojisini benimsemesi veya herhangi bir işte silahlı mücadeleyi benimseyen herhangi bir ideolojiyi benimsemesi sonucu olan saldırılar söz konusu. Hani burada işte analizler vesaire yapıldı ya işte IŞİD hortlatılıyor işte Türkiye ile İsrail normalleşirken IŞİD saldırılar oluyor falan. Ya böyle çok organize edilip planlanan bir süreç değil aslında ortadaki böyle yani organik bir IŞİD yapılanması yok. Fakat yani bu artan saldırılar ne anlama geliyor dediğimiz zaman yani Filistin'in aslında biraz rutini haline geliyor. Burada IŞİD veya herhangi bir grup mevzu bahis olmaktan öte Filistin halkının topyekün sahiplendiği bir süreç söz konusu. Burada yani dışarıdan bakıldığında sanki birileri bir şeyi provoke ediyor da bir durum oluyor. İşte aslında Filistin halkı bunu desteklemiyor da bölgede uzun süredir var olan gruplar buna karşı çıkıyor gibi bir durum söz konusu değil. Burada yani Filistin halkının da tamamen benimsediği arkasında durduğu. Yani burada dışarıdan biri yani sivillere oluyor saldırı müsbet menfi istediği gibi yaklaşabilir. Bu sahada bu şekilde algılanmıyor. Yani burada IŞİD de yapsa saldırı ya da El-Kaide de yapsa da başka bir grup da yapsa burada Filistin halkı tatlı dağıtıyor. 11 Eylül olaylarında hatırlıyorsun. Kutlamalar vesaire yapılmıştı Filistin'de. Yani bölgenin gerçeği bu. Çünkü bölge sivil bir bölge değil. Yani Filistin'de niye bu oluyor denecek bir yer değil aslında.
Tabii.
Çünkü yani 1940'lardan beri, hatta daha da öncesinde ama 1940'lardan beri aktif bir çatışma ortamı var bölgede. Biraz daha makul bence okumak lazım diyeyim. Ve işte İsrail'in bazı baskınları oldu yine Cenin kampına vesaire. Öte yandan işte İslami Cihat mensuplarına yönelik saldırı oldu. Bunlarla da 6-7 benim takip edebildiğim kadarıyla Filistinli öldürüldü. İslami Cihat da bütün işte mensuplarını bir seferberlik halinde olma talimatı verdi. Keza Gazze'deki İslami Cihad'ın yapılanması istenirse işte roket atışları yaparak yardımcı olabileceklerini vesaire söyledi.
Evet,
Genel
İsrail'de
olarak
bir
durum böyle.
teyakkuz haline geçti filan diyorlar. Yani bu konularda, bu Filistin'de yani İsrail'de gerçekleştirilen saldırılar konusunda benim değinmek istediğim nokta Cumhurbaşkanının açıklamalarıydı. Oldukça dikkat çeken açıklamaları vardı. Burada işte habere bazı yorumlar gelmişti. İşte saldırıların IŞİD tarafından gerçekleştirildiği, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yüzden kınadığı gibi yorumlar yapıldı ama saldırıların tamamı IŞİD tarafından gerçekleştirilmedi. En fazla iki tanesi üstlenmişler değil mi benim bildiğim kadarıyla. Ve direkt olarak saldırılar kınandı. Yani Cumhurbaşkanı açıklamasında ve terör saldırısı olarak nitelendirildi. Bu tabii ki İsrail ile Türkiye'nin işte bu normalleşme sürecine, artık daha böyle görünür hale gelen normalleşme sürecine evrilmesi olarak yorumlanıyor. İşte baktığın zaman bu nasıl diyeyim? Yani Filistinlilerin orada işgal altındaki topraklarında kendileri açısından haklı bir mücadeleleri var orada yani. İsrail işgalci konumunda. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten o yapmış olduğu bu işte açıklamada ifadeleri oldukça dikkat çekti. Yani bu terör saldırısı olarak nitelendirilmesi, Arap basınına falan da düşmüştü bu. Özellikle biliyorsun son dönemde İsrail'le ilgili bu girilen normalleşme süreciyle birlikte Hamas'a karşı bir mesafe alınmaya başlandığı iddia ediliyor. Bunu ben henüz teyit edemedim kendim. Ama işte bazı Hamas liderlerinin Türkiye'deki başka ülkelere geçmesinin talep edildiği onlardan filan, İsrail'in böyle talepleri olduğu ifade ediliyor. Ve ilerleyen günlerde herhalde daha da İsrail ile ilişkiler daha da normalleştikçe daha da belirgin bir şekilde biz portreyi görmeye başlayacağız bence. Çünkü İsrail'le biliyorsun yani o işte Cumhurbaşkanı Herzog gelmişti en son. Bunun arkasında biraz daha yani sadece İsrail değil, İsrail üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile de bir hani ona normalleşme demeyeyim de biraz daha ilişkileri düze çıkarma. İşte hemen mesela Herzog'la görüşmeden sonra biliyorsun savunma sanayine S-400 meselesi yüzünden ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı bu katsı yaptırımlarını biraz hafifletme mesajı verilmişti Amerika'ya filan. Hani İsrail üzerinden Türkiye buna da oynuyor. O da var. Bunu da görmek lazım. Hatta sadece İsrail değil, yani Türkiye ilerleyen dönemlerde işte Mısır'la da daha belirgin bir şekilde bence şey yapacak. İlişkileri daha da normalleştirme olayına girecekler. Yani kısa vadede tabii bir Erdoğan Sisi buluşması olur mu? Bu ayrı bir mevzu. Ayrıca tartışılabilir. Ama İsrail'le gelinen şu nokta gerçekten oldukça dikkat çekici.
Evet, yani burada dediğim gibi önceden de mevzuyu konuşmuştuk. Yani burada aslında ilginç olan, değişik olan yani devletlerin, hükümetlerin tutumundan ziyade sivil kalan tarafların tutumu. Yani burada sivil kalan tarafların tutumunun bu şekilde değişmesi ilginç. Yani devlet bir şeyi çıkarına görüyor. Bir harekette bulunuyor, başka bir şeyi çıkarına görüyor. Öyle bir harekette bulunuyor. Yani burada bir çıkarlar dışında bir sabiteden söz etmek çok mümkün değil. Fakat sivil kalan kesimler açısından daha farklı yaklaşımlar görülebilirdi, görülmedi. Görülmeyecek gibi de duruyor diyelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa istiyorsan devam edelim.
Olur.
Evet, Ukrayna'ya geçiyoruz. Ukrayna'dan daha genel bahsedeceğiz. Önce Kırım Tatarlarına yönelik baskıdan bahsedelim. Rusya biliyorsun işte Kırım'ı işgal ettiğinde birçok Kırım Tatarı, 30 bine yakın Kırım Tatarı Ukrayna'nın Herson bölgesine göç etmek, buraya yerleşmek durumunda kalmıştı. Herson da Rusya'nın işgal ettiğinde ilk hedef aldığı bölgelerden biriydi. Yine bölgedeki Kırım Tatarları ikinci kez Rus işgaliyle karşı karşıya kalıp evlerini, yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. ilerleyen süreçte biliyorsun her sonda Rusya'nın kendisine bağlı bir halk cumhuriyeti tırnak içinde ilan edeceği ifade ediliyor. Bunun da olduğu takdirde diyelim Kırım'da özellikle bölgedeki Tatar Türklerine, Müslüman Tatar Türklerine yönelik baskıların artması mevzubahis. İşgalden önce 93 Kırım Tatarı Rusya tarafından nasıl diyelim mahkum tutuluyordu, esir tutuluyordu. Bu da Ukrayna işgalinin biraz daha gözlerden uzak kalan bir yanı. Senin
Evet.
ekleyeceğin bir şey yoksa
Devam edebiliriz.
süreçten devam edelim. Bombardıman düzenlenen bölgelere dair bir harita vardı. Bu haritadan da açıkçası savaşın seyri görülebilir. Bu hafta özellikle son içerisinde bulunduğumuz haftada sahada ciddi değişmeler gördük. Nasıl değişmeler? Rusya, Kiev ve Çernihiv bölgelerinden çekildi. Haritayı da ilerleyen dakikalarda ekrana yansıtacağız. Kiev ve Çernihiv bölgelerinden çekildi. Ve şunu dedi, işte biz daha çok Donbas'taki ve güneydeki savaşa odaklanacağız. Ya ben önceki yayınlarda hep işte diyordum biraz daha beklemek lazım en azından şu kadar süre falan. Yani şu an herhalde hani şunu en azından net olarak söyleyebiliriz ki yani Rusya'nın siyasi hedefleri vesaire bir yana askeri açıdan kuzeydeki mesele tamamen bir fiyaskoyla sonuçlandı. Çok
Evet.
ağır bir fiyaskoyla ki ciddi sivil katliamlarına imza atıldığı ifade edildi. Sen neler söyleyeceksin süreçle
Ya
ilgili?
ciddi derken evet bir sivil katliamı olmuş görüntüleri var bunun ama yani Rusya'nın girdiği mesela Suriye'ye kıyasladığın zaman öyle çok da şey değil yani Batı'nın bence abarttığı kadar bir Buça'daydı yanlış hatırlamıyorsam bir toplu mezar bulundu filan. Tabii ki öldürülenler sivillerse bunların tasvip edilebilecek bir yanı yok. Ama baktığın zaman öyle ben biraz daha buradaki başka yayınlarda söylemiştim. Rusya'nın Ukrayna işgalindeki bu propaganda savaşını Ukrayna kazanmış durumda. Yani bütün veriler, bütün görüntüler hep Ukrayna üzerinden dünyada kamuoyuna yansıtılıyor. Hani o yüzden ben her zaman biraz daha mesafeli yaklaşmak taraftarıyım. Rusya'nın sadece kuzeyde değil yani bugün Ukrayna işgalinde baktığın zaman bayağı bir yani doğuda da bir tek güneyde biraz düzgün ilerleyebilirler ama kuzeyde ve doğuda çok ciddi yani genel anlamda zaten işgale baktığın zaman bir hezimet var Rusya'nın. Yani biz bunda ilk yayınlarda baktığımızda iki orduyu teknik anlamda karşı karşıya getirdiğimizde Ukrayna'nın hiçbir türlü şansının olmadığı yorumlarını yapıyorduk yani. Ki öyleydi. Herkes sadece biz değil bunu herkes yaptı bu yorumları. İşgal olması durumunda Rusya'nın çok kolay bir şekilde. Amerika istihbaratı dahi Kiev için gün vermişti. Ama böyle olmadı. Rusya gerçekten birçok kesimi hayal kırıklığına uğrattı askeri anlamda. Kağıttan bir orduymuş. Yani resmen şu anda görülen bu oldu. İlerleyemediler sahada. Ve şu anda da geri çekilme olayları başladı. Ve hep de söylüyorduk hani biraz daha geri çekilirken bombardımanın şiddetini artırabilir Putin falan diye. Ama bu bombardımandan ziyade artık sivil nasıl diyeyim infazlar yani sokaklarda infaz edilmiş insanlar. Birkaç bölgeden böyle çok değil o da. Artık onlar görülmeye başladı. Herhalde Rus askerleri artık bu demoralize olmuşluğu bir şekilde nasıl diyeyim bu yani münferit hareketlerle işte bu tarz infazlarla vesaire üzerlerinden atmaya çalışıyorlar bu demoralizasyon sürecini. Ama baktığın zaman gerçekten inanılmaz bir şey. Yani Ukrayna gerçekten çok iyi hazırlanmış. Yani çok iyi bir direnişe hazırlanmış. Burada tabii ki hep bahsettik. Batı'nın başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere şeye karşı Ukrayna'ya askerlerin yerleştirilmesi, verilen savaş şeklinin işte hibrit bir savaş şekli olduğundan bahsetmiştik. Ukrayna çok yani burada dengeli bir mücadele şekli, dengeli bir direniş şekli gösterdi. Yani ne yaptı? Direkt olarak konvansiyonel bir ordu gibi hareket etmedi Rusya'nın karşısında. Ki işgal edilen taraf olduğu için biraz daha onun tarafındaydı her şey. Yani Rusya işgal eden taraf olduğundan onun için işler biraz daha zordu ve Ukrayna gerçekten bir gerilla savaşı tipinde ama elinde de belki de hiçbir gerilla şeyinde olmayan son teknoloji Batı'nın verdiği silahlar vardı. Ve onlarla Rus ordusunu gerçekten gördüğümüz kadarıyla ağır bir zayiata uğrattılar. Gerek asker, gerek askeri araçlar, gerek hava araçları filan. Putin bu çizilen karizmasını nasıl toparlayacak gerçekten ben çok merak ediyorum. Herhalde bundan sonra bir onurlu çekiliş, onurlu geri dönüş mü diyeyim ne diyeyim buna o şekilde bir şey olacak gibi görülüyor.
Ya şu an Rusya herhalde elinde kalan tek seçenek yani bu işgalin hepiniz
Şunu da söyleyeyim abi, şunu unuttum eklemeyi. Mesela Donbas bölgesi var ya, Donetsk ve Luhansk bölgeleri. Buralarda da bu bölgeleri dahi tam anlamıyla kontrol altına alabilmiş değil.
Luhansk'ı aldı sadece kontrol altına. Yani bir iki yerleşim dışında da Donetsk'te
Donbas'ın tamamını alamadı
tabii
kontrol
alamadı.
altına.
Yani şu anda
Yani
Rusya'nın tek elinde kalan koz öyle söyleyeyim. Yani sıfırdan yeniden her şeye başlamazsa ki çok mantıklı bir şey değil bu. Yani Donbas bölgesindeki işte Ukrayna ordusunun doğu kanadını kuşatıp imha edebilirse veya kuşatıp bir Ukrayna'yı barış anlaşmasına zorlayabilirse bunu yapmak ve güneydeki kazanımlarını korumak. Yani bunun dışında nasıl söyleyeyim ya şu an Rusya Ukrayna'dan alabileceği kazanımlar Rusya'nın verdiği kayıplardan çok çok az. Yani Rusya hakikaten yani hem imaj anlamında hem askeri anlamda hem iktisadi anlamda çok ciddi kayıplar yaşadı. Yani
tabii.
bu
Ya bu
nasıl
yaptırımlar
söyleyeyim
da
bu
çabası. Batı'nın
tabii
yaptırımları.
ve bu yani şunu gösteriyor tabii ki Rusya'nın ordusunun hakikaten lanse ettiği kadar güçlü olmadığını, Rusya'nın propaganda makinesinin neredeyse hiç işleyemediğini
Evet.
ve de yani Rusya'nın hiçbir şekilde burada düzgün bir biçimde bir işgale hazırlık seviyesinin olmadığı. Yani çok amatörce şeyler gördük sahada.
Ya benim
Yani bugün
en
Su-34 uçağı düşürmüşler bugün. Yani ve Donbas bölgesinde oluyor bu. Yani Rusya'nın tamamen biz kontrol altına alacağız falan dediği bölgede oluyor.
Ya Donbas değil ki sadece, Rusya ilk ne dedi? İlk başladı Mart ayına geçilmemişti yanlış hatırlamıyorsam. Veyahut da Mart ayının başı zaten, 24 Şubat'ta başladı olaylar. Ukrayna hava sahasının tamamını kontrol ediyoruz dedi. Yani Ukrayna nasıl bir kontrol bu? Yani düşen savaş uçağının helikopterin haddi hesabı yok.
Tabii. Yani bir de şu da şey. Yani Stinger'larla bunları düşürüyorlarsa bu ayrı bir olayın boyutu. Stinger'larla değil de böyle gerçekten böyle kaideye montali hava savunma sistemlerinden düşürüyorlarsa yani bunlar nasıl hala da devre dışı bırakılmamış olabilir Rusya
Birçoğu
tarafından?
Stinger muhtemelen. Yani
Yani
öyle zannediyorum.
çok dediğim gibi ya ilginç ötesi ya bugün ben Kiev'in kuzeyindeki fotoğraflara bakıyorum. Hani mahvolmuş Rusya ordusu.
Tabii.
Her taraf
O
ölü
görüntüler.
askerler, ölü askeri araçlar işte bu Sumi bölgesinde yani böyle bir şey ya sırf şey de değil bunu böyle batıdan gelen silahlarla açıklamak da mümkün değil. Yani bir ordunun
Tabii.
böyle bir ya nasıl diyeyim rastgele
Ya
böyle kırgezisine
cesetler
çıkar gibi savaşa çıkması.
üst üste binmiş ya
Evet.
cesetler, böyle Rus, ben öyle görüntüler gördüm ya, onları koyamayız yani burada. O kadar gerçekten darmadağın olmuş bir şey, bir Rus ordusu var. Ama işte bu benim az önce söylediğim gibi, yani işgal eden taraf olduğu için yani şöyle söyleyeyim, 1-0 geride başlıyor yani bu işe. Ukrayna'da gerçekten iyi hazırlanmış bu olaya. Yani sadece şey olarak demiyorum bak, hava araçlarıyla, kara zırhlı birliklerle falan demiyorum. Yani buna piyade olarak da çok iyi hazırlanmış. Yani sahada gerçekten askerleri çok iyi kullandı Ukrayna, benim izleyebildiğim kadarıyla. Yani gördün sen, tam bir gerilla şeyi, mücadelesi veriyorlar. Evin çatısından işte javelinlerle Rus tankları avlıyorlar. Yani bunlara
Bu
bakıyorsun.
çok müsait yani bunu yapmaya.
Evet. Ya işte biz ilerler falan diye, düzlük diye yorumlar yapmıştık. Evet, belli noktalarda bir anda ilerledi. Ama yani bu daha da ilerleseydi, ki ilerleyebilirdi bence Rusya, ama içinden çıkamazdı onun için. Yani ne kadar ilerlerse zayiat o kadar artacaktı.
Burada Ukrayna'da çok ağır kayıp verdi. Yani bir sürü işte
Tabii.
petrol tesisi, askeri tesisi falan yıkıldı ama yani burada baktığın zaman hani gerilla savaşında şöyle bir prensip var ya işte gerilla kaybetmezse kazanır, düzenli ordu kazanmazsa kaybeder diye. Burada Rusya ne kazanırsa kazansın. Yani savaşı kazanamadığı sürece hiçbir şey elde edemedi. Yani
Aynen öyle.
bu yani şunu da biraz göstermiş oldu. Çatışma sahasının ve yeni savaş düzeninin nasıl şekilleneceğini de göstermiş oldu. Yani çok hantal olan ama klasik düzende hareket eden bir ordu neredeyse hiçbir düzenli ordu şeyi bulunmayan tamamen neredeyse gerilla tarzında hareket eden böyle hibrit bir savaş stratejisi izleyen bir ordu karşısında hezimete uğradı. Yani şu an için en azından bunu bence bu
Yo,
bütün
bu bence bu hezimet yani bunun adı. Başka hani
fazla
bazıları şey diyor, işte Rusya ikinci safhaya hazırlanıyor, geri çekiliyor, orduları tekrar şey yapıyorlar falan. Ya bu 2 kere 2 4, artık ikinci ya da üçüncüyü de hazırlansalar gene çok büyük bir zayiat vererek geri çekilecekler.
tamam. Yani bu ya başarılı da olabilir Rusya. Ben çok az artık ihtimal görüyorum ama hani en azından koyduğu küçük hedeflerde başarı sağlayıp İşte ben zafer kazandım gibi bir görüntü de oluşturmak isteyebilir ama yani şu yaşananları izah edecek bir şey bence çok yok. Ya bunu ben
Yok,
bir
evet.
hazırlık seviyesinin olmamasına, bir de Rusya'nın sahada siyasi açıdan istediği şeylerin olmamasına bağlıyorum. Yani sanki Rusya işgalini Belarus'un ve Ukrayna içinde kendine bağlı olanların veya ordunun vesaire göstereceği refleksler üzerinden kurgulamış gibi bir izlenim var bende. Yani bir beklenti vardı. Bu karşılanmayınca Rusya'nın planları hakikaten sekteye uğradı. Çünkü
Yok.
yani bu böyle bir intihar misyonu gibi bir şey oldu Rusya için.
Ya artık çok zor. Yani öyle bir şey yapacak olsa bu kadar noktadan geri çekilmezdi Rusya. Yani ben hani şey gibi olabilir belki. Hani iki tane keçi karşılaştığı zaman böyle birbirlerine vurmadan şöyle bir geri çekiliyor ikisi birden. Hani onun gibi bir şey de değil bu. Yani bu o yüzden bu geri çekilme olayı çok dehşet noktalardan geri çekildiler.
Tabii canım. Ya şu Kiev'den, Çernihiv'den bak ya, bu haritanın öncekini hatırlayacaktır arkadaşlar. Şuradan bu kadar devasa kayıplar vererek çekilen bir ordunun, ya buradan al sen işte istiyorsan Moğolistan'a götür, orduya orada bir askeri harekat yaptır. Kendinde savaşacak moral motivasyon bulması da çok zor. Yani böyle bir hezimete uğramış bir ordunun. En
Ya
azından
bu
Kuzey açısından söylüyorum bunu.
Avrupa'da çok büyük bir rahatlama oldu bence. Yani Rus ordusunun bu derece rezil halini gördükten sonra o ilk başlardaki tedirginlikleri sona erdi.
Tabii.
Yani şu anda hiçbir istihbarat raporunda yer alamayacak kadar bilgiyi edindiler yani şu işgal süreci içerisinde ve her şeyi gördüler. Yani Rusya gerçekten orduya baktığın zaman yani bizim gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Yani kağıttan bir orduymuş ya. Hiçbir şey yapamadı. Yani bu Ukrayna karşısında inanılmaz bir şey gerçekten yani. Ve hala ben şeyler aklımda. Bu S-400'ler gerçekten işe yarıyor mu?
Ya evet, bu yani hepsine ayrı bir cüzi açmak lazım aslında.
Tabii.
Hava savunma sistemleri. Traktörler topladı yoldan Rusların hava savunma sistemlerini. İşte bu Tor-2'ler vesaireler. İşte
Aynen.
S-400'ler, S-300'ler. Yani Rusya düşürdüğü uçakların çoğunu karada vurdu. Açıkçası. Yani bu nasıl diyeyim, böyle işte diğer tankların durumu. Birçok tank çamurlara saplandı vesaire. İşte bu köprüler var. Mobil köprüler. Çoğu yerde kurulamadı. Askerler sevk edilemedi bu nehirlerden ki. Yani bir da çok zorlayıcı nehirler vardı Rus ordusunun. İşte ya nasıl diyeyim, neredeyse yani Rusya'nın tek böyle düzgün hareket icra edebildiği tek yer Kırım'ın biraz kuzeyi oldu.
Evet, güney oldu.
Onun için de böyle nasıl diyeyim, gözle görülür bir disiplin içerisinde askeri hareket icra edilen bir yer olmadı Ukrayna'da Rus
Ya
ordusu için.
mesela işte Odessa'ya girebilir filan dediler Rus ordusu için. Artık ben bunu da şey görmüyorum. Yani bu çok zor bir ihtimal. Hatta artık Kiev'i almaya bir daha yeltenmezler herhalde bence. Çünkü çok
Herhalde.
büyük zayiatı göze alman lazım. Odessa da bu şekilde. Odessa'nın bir sembolik de bir önemi var çünkü. Baktığın zaman artık Rusya için oyun tersine dönmüş gibi görünüyor. Bu Putin tarafında bunun ne gibi yansımalar oldu? Yani Putin işte şeyler söyleniyor, iktidardan gider mi falan, hani böyle şeyler. Şu an için ben pek ihtimal vermiyorum. Yani şu savaşın Putin'in karizmasını çizdiği, Rus ordusunun, Rusya'nın karizmasını çizdiği çok açık. Ama bu Putin'i götürür mü? Şu an için bence götürmez. Biraz daha tartışılması, üzerinde tartışılması gereken bir nokta bu.
Ya evet, ama dediğim gibi yani bu yani Rusya'nın bu süreci ilginç bir noktaya götürecek işi gibi duruyor. Yani Ukrayna Rusya için de saldırı yapıyor. Ukrayna Rusya'yı işgal edecek neredeyse yani.
O sabahki o Belgorod'daki saldırılar
Evet,
da çok iyiydi.
helikopterlerle girmişler yani.
Helikopterlerle.
Ya,
Evet.
ülkenin sınırını geçen bir
Ve
saldırıdan bahsediyoruz.
helikopterler de şey yani kendi kendine düşme ihtimali bile olan eski tip helikopterler, eski tip savaş helikopterleri girdiler bir savaş sabah vakti. Ve oradaki işte bir yakıt tankerlerin, yakıt hangarı diyeyim yani, orayı hedef aldılar ve o ciddi bir zayiattı gerçekten. Ve bunu gerçekten Ukrayna'nın yapmasına ben biraz da şaşırdım bu hamleyi. Yani hani Rusya'nın saldırganlığını daha da arttırmayacağından emin olup bence bu hamleye giriştiler.
Evet.
Nitekim baktığın zaman hani biraz daha saldırgan bir boyuta geçebilir diye düşünmüştüm ben Rusya, ama öyle bir şey olmadı.
Rusya ya hiçbir beklentiyi karşılamadı Rusya bu savaşta.
Evet.
Yani böyle
Ama onlar kılıfına uydururlar bir şekilde. Putin
şu an
yani biliyorsun.
Putin'in Rus trolleri şey yapıyor. Yani, takip ediyorum birkaç tanesini de işte. Yani bir iki hafta önce Kiev düşecek diyen adamlar bugün hiç Kiev'in düşmesi planda değildi falan.
Ha, Türkiye'de de evet gördüm, ben de gördüm. Türkiye'deki Rusya yanlılarının mesajlarını gördüm ben de.
Ya komik,
Yo.
komik bir durum yani ama bakalım
Yani
nereye evriliyor.
Rusya'nın, yo, hep şunu söyleyip ben bitireceğim bu konuyu. Yani Rusya'nın askeri gücünün gerçekten anca siviller üzerine, mesela Suriye'de gördüğümüz, en son 2015'ten bu yana Suriye'de sivil yaşam alanlarını bombalamaya yönelik başka hiçbir işe yaramayan bir
Evet.
ordu olduğu ortaya çıktı gerçekten.
Bugün Mali'ye girdiler. Mali'de işte aynısını ya.
Keza Sovyetler Afganistan'a girdiğinde de böyleydi.
Tabii. Tabii.
Köyleri yerle bir etmekten başka hiçbir şey yapmamışlardı.
Yani ve nasıl diyelim, çok böyle aşırı sofistike olmasa da gerilla savaşına olanak sağlayacak bir silah sevkiyatı yapıldığında, coğrafya müsait olmasa bile yani Rusya'ya neler yapılabileceğini de süreç göstermiş oldu. Bence hani şöyle söyleyeyim, mesela Suriye'de işte Türkiye ile Rusya arasında yer yer işte alevlenen bir güç mücadelesi var. Burada Rusya'nın askeri gücünden bir endişe oluyordu genel olarak. Yani Rusya'nın kendisine dair endişeleri ne kadar hafiflettiğini de burada söylemek lazım. Yani Suriye sahasında mesela Ukrayna'da olan şeyin benzerini belki yapmak olasıdır yani. Bu kadar Rusya'dan çekinilecek yerde böyle bir şey de ihtimal dahilinde olabilir diyelim istiyorsan. Geride bırakalım Ukrayna'yı.
Evet.
Bu arada bu sakal mevzunu çok şey yapmışlar. Bir kaza kurşununa kurban gittik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim de. Çünkü sürekli yazılıyor artık, insicamım bozuluyor konuşurken. Pakistan'a geçelim. Bahar saldırılarını ilan etti Pakistan Taliban'ı. Dikkat çekici bir gelişmeydi. Ben uzun süredir, hatta uzun süredir demeyeyim, hiç daha önce böyle bahar saldırısı ilanı tarzı. Ha, bu aslında sembolik bir şey. Yani saldırılara çok da bir tesir olmuyor da, bir ismi olması, işte
Evet.
insanları böyle bir heyecana getirmesi vesaire. İşte Afganistan Taliban'dan, Afgan Taliban'ından biraz daha alıntılanmış bir şey diyeyim.
Evet,
Elbedir.
Bedir de zaten Afgan Taliban'ın
Bedir de
kullandığı bir
aynı.
isimdi.
Bahar operasyonlarını başlattıklarını ilan ettiler. Saldırılara da başladılar. Yeni yeni sanırım. İşte bölge biliyorsun, dağlık bir bölge, engebeli bir bölge. Biraz daha kış şartları yeni yeni geçmeye başladı. Kış şartlarının hafiflemesiyle saldırılarda da artış yaşanması olası. Pakistan'ın ama bu aralar biliyorsun Taliban'dan daha büyük problemleri var. Bunlar kendisi. Meclis feshedildi bugün. İmran Han'ın da aslında teknik olarak başbakanlığı sona erdi. Cumhurbaşkanlığından yazılan bir yazı vardı.
Tabii.
Yeni bir başbakan, işte geçiş süreci için geçici bir başbakan atanması bekleniyor. İmran Han da işte Pakistan siyasetinde ömrünü tamamlayamayan başbakanlar kervanına katılmış oldu. Aslında bir süredir devam eden bir nasıl diyelim, güvensizlik oyun süreci var. Aslında yani çok az bir farkla Pakistan'da İmran Han hükümet kurabilmişti. Bu yolsuzluk iddiaları, ekonomik bozukluk söylemleri vesaire gibi söylemlerle İmran Han'ın da ayağını kaydırdılar. Ya burada ilgimi çeken husus İmran Han'ın böyle Amerikan karşıtı bir söylem içerisine girmesiydi. Ha burada ben ne İmran Han'ın ne diğer Pakistanlı siyasileri çok böyle aman aman aşırı Amerikan karşıtı görmüyorum ama hakkını teslim edelim, biliyorsun bu insan savaracı saldırıları döneminde herhalde en fazla ses çıkaran Pakistanlı siyasilerden biriydi kendisi İmran Han.
Evet.
Tahriki İnsaf, İmran Han'ın partisi. Son dönemde ama biraz Çin meselesinde, işte Çin Hazreti Peygamber'in yolundan gidiyor vesaire gibi söylemler içerisine girmişti. Çin'e yanaşmıştı. Pakistan ordusunun da bundan rahatsız olduğu ifade ediliyor.
Ya Pakistan yanaşmadığı yer kalmadı ki. Suudi Arabistan'a yanaştı. Oradan kredi aldı, ödeyemedi. Çin'e yanaştı. Onları da ödeyemedi krediyi. Sonra Çin yeni bir, işte onları yeni bir sayfa açacaktı. Kredide ne oldu bilmiyorum şu anda. Yani Pakistan, bildiğimiz gibi bir değişiklik yok Pakistan'da. Ya bir de Pakistan dediğimiz hep ordu ve istihbaratın akıllara gelmesini ben her zaman söylüyorum. Burada da öyle yani. İmran Han pek bir şeyler yapmaya çalıştı aslında Pakistan için. Zaten ilk iktidara geldiğinde işte 2018'de de hep işte Pakistan'ı kalkındıracağını, böyle peygamber dönemindeki gibi bir refaha getireceğini, Pakistan'a falan yolsuzluğu sona erdireceğini falan iddia etmişti. Çok iddialıydı gerçekten. Kendisi biraz daha İslami hassasiyetlerini yüksek olarak gösteriyordu. Mesela işte biliyorsun Usama Bin Laden'den şehit olarak bahsetmesi burada Amerika ile aralarını biraz daha açmıştı. Kendisi her ne kadar Amerikan karşıtı gibi görünüyor, evet, ama bunun aslında böyle mi ben bilmiyorum. Yani siyasetçilerin biliyorsun söylemlerinin arkasında durmak pek mantıklı şeyler değil yani. Bir her an farklı bir şey söyleyebilirler. Yani İmran Khan işte Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekildiğinde Ağustos ayındaydı 2021 yılı, işte bir üs istedi Pakistan'dan. Mesela onu da İmran Khan vermeyeceğini açıklamıştı. Tabii bu kamuoyuna yaptığı açıklamaydı İmran Khan'ın. Arka planda neler olduğunu ben bilmiyorum. Ve işte bundan sonra söylenenlere göre artık Amerika ile işte arası iyicene açıldı İmran Khan yönetiminin. Ve bir şekilde bu tabii ki komplo teorisi olarak da değerlendirilebilir. İşte Amerika ile arası iyi olmadığı için şu anda İmran Khan bunları yaşıyor denebilir. Ama Pakistan'da şey yok. Bak senin de dediğin gibi yani işte bu yasal sürecini tamamlayabilmiş başbakan yok zaten. Sürekli darbeler olmuş, bir şeyler olmuş. Ordu zaten çok etkin bu konuda. Yani mesela bu gerginlikler oluyor, ordu hemen açıklama yapıyor.
Tabii ya
İmran Khan ordunun arkasında durmasını istedi mesela. Ordu durmadı şeyin arkasında. Ordu açıklama, Amerika ile ilişkilerimiz mükemmel. Tabii ki mükemmel. Hep
bizim de bir
söylüyoruz
açıklama
yani.
yaptı bu Babar İftihar yanlış hatırlamıyorsam ismi Pakistan ordusunun sözcüsü. Bu siyasi meseleler bizi ilgilendirmiyor. Bu şeyin meselesi dedi. Ki İmran Han yani şu ana kadar yakın zamanda en fazla ordu tarafından desteklenen sivil başbakan olarak öne çıkıyordu.
Ama
Ordu
yani ya en
falan.
fazla ama çok desteklenmedi yani. Hani bunu da belirtmek lazım. Bak geçen Ayasay'ın başındaki isim değişti biliyorsun. Yani İmran Khan şey yapamadı, ona müdahale edemedi. Kim değiştirdi? Ordu değiştirdi Ayasay'ın başındaki ismi.
Burada çok öne aslında ya hep dışarıdan bakınca şöyle duruyor işte ben sosyal medyaya falan baktım böyle İmran Han'dan şey çıkarıyorlar böyle hani beyaz atına binmiş böyle gelen bir cengaver çıkartmaya çalışıyorlar ama yani baktığın zaman Pakistan'ı böyle İmran Han'lar işte Nawaz Şerifler falan yönet ya yani buna inanmak biraz bana saflık gibi geliyor. Çünkü böyle bir şey yok. Yani istihbarat ve ordu tarafından yönetilen bir devletten söz ediyoruz. İşte o kara kuvvetleri komutanı çıkıyor. Amerika ile ilişkilerimiz mükemmel. Bunun üzerine bir şey olması çok mümkün değil Pakistan'da. Yani hayır işte Amerika şöyle Amerika böyle söyler ama çok bir icraata yansıyamaz yani.
Ya ben Pakistan'ın Türkiye'de tam olarak tanınmadığını söylüyorum her zaman. Yani Pakistan hep şey yapılıyor biliyorsun işte, hatta son olaylarda bu Dağlık Karabağ'da yaşananlardan sonra Pakistan, Azerbaycan, Türkiye 3 tek millet 3 pardon neydi? Tek devlet 3 millet, öyle bir yani öyle bir şey. Şey yapmışlardı, bir anlaşma yapmışlardı falan böyle. Ya bunlar yani ne bileyim, hani Azerbaycan zaten ne kadar güvenilebilir, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama Pakistan bölgede gerçekten Amerika, özellikle ordu ve istihbarat bağlamında konuşuyorum. Bölgede Amerika'nın bir dönem yakın süre içerisine kadar, yakın sürece kadar en önemli müttefiki yani bölgede Pakistan. Yani Pakistan güvenilebilir bir aktör mü acaba Türkiye için? Bu ayrıca tartışılmalı.
Ya kim güvenilebilir? Bu da ayrı bir mevzu da Pakistan burada hakikaten aşırıya gidiyor bu konuda
Yok
yani.
Pakistan evet ya, aşırıya gittiği için
Kimseye
diyorum yani.
güvenilmez ama Pakistan'a hiç güvenilmez gibi
Ya
şey
pek
bende.
anlaşılabildiğinden emin değilim ben Pakistan'ın, öyle söyleyeyim yani.
Ya bu işte Afrika meselesinde gidip işte ne bileyim başkentin bir sokağında faaliyet gösteren bir hükümeti tüm ülkeyle ilişki kurmak için muhatap almaya benziyor. Yani Pakistan ya bu yani buraya çıkan generaller, buraya çıkan istihbaratçılar, ya bunların politikalarını yönettiği, bunların dediğinin olduğu bir ülke çok ötesi var mı? Yok. Niye? Çünkü yani sivil kurumlar çok fazla gelişmiş değil Pakistan'da. Ordu gelişmiş, istihbarat gelişmiş. Onların dediği oluyor. İşte Amerika ile birlik olalım diyorlar. Amerika ile birlik oluyorlar. İşte başka bir şey yapıyorlar. O oluyor. Yani bu şekilde yarın da bir darbe olur. Gerçi böyle söylemiyorum şimdi bu darbeyi işte önceden bildi falan. Olursa yani batında olan zahire çıkmış olur yani Pakistan ordusu doğrudan yönetmeye başlar ülkeyi. Devam edelim istiyorsan ekleyeceğim bir şey yoksa.
Olur, devam edelim.
Afganistan'a geçecektik. BBC News ve Amerika'nın sesinin Başka işte Çin televizyonu, Deutsche Welle gibi kanalların yayını
hı.
askıya alındı. Bu işte daha aleyhinde propaganda yaptığı, işte İslam Emirliği yönetimi aleyhinde propaganda yaptığı gerekçe getirildi. Ben açıkçası bunu ne zaman yapacaklar diye şey yapıyordum, bekliyordum. Sonunda yaptılar. Ya biraz şey böyle, BBC bir de açıklama yapmış işte tarafsız ve işte şey medyanın şeyi ve bunu diyen de yani İngiliz devletine bağlı bir kurum. Ya bilmiyorum, bana
Yok,
çok
bir
garip
onların
geliyor.
evet yani pek güvenilirliği sorgulan bu Voice of America veya BBC veya Deutsche Welle, yani bunlar gerçekten nasıl diyeyim, sürekli olarak propaganda pompalayan haber kaynaklarıydı. Türkiye'de dahi düşün, bunların yasaklanması gündemde ve orada da bu şekilde yasakladılar. Bilmiyorum açılır mı açılmaz mı, ama bundan daha dikkat çeken bir gelişme Afganistan'da bu uyuşturucu üretiminde kullanılan haşhaş ekiminin yasaklanması oldu. İşte bildiğin gibi dün ben takip ediyordum bayağı gündemi. Kandahar'da işte Taliban lideri Hibetullah Akhundzade'nin bir karar açıklayacağı ifade edildi. Bir toplantı olacağı. Hatta ben bir görüntü de verebilirler mi diye düşünmüştüm ama görüntü vermedi. İşte orada da haşhaş ekiminin tamamen yasaklandığı, işte ticaretinin, taşımacılığının, ithalatı, ihracatının ve diğer işte afyon üretimindeki fabrikalarda çalışmanın dahi yasaklandığı ifade edildi. Bu açıklamada bu oldukça önemli. Ama işte bunun yerine şimdi ne yapacaklar? Yani bu halkın, çünkü biliyorsun Afganistan fakir bir ülke ve halk kolay yoldan para kazanmayı bir şekilde, tabii kazandıkları para çok az aslında bu uyuşturucu baronlarının yanında. Ama haşhaş ekmeyip şu anda ne yapacaklar? Yasak bu arada sadece haşhaş olarak değil. Bu esrar ekimi de yasaklandı. İşte sentetik uyuşturucu olayı var. Pakistan'dan son dönemden Garhar'dan bayağı bir giriş yapıyor Afganistan'a. Onlar keza yasaktı zaten. Ama şu anda bir diğer konu artık gündeme geldi. Evet. Yani en son Taliban yönetimi 2000 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam, uyuşturucuyu tamamen yasakladığında, %100 yasakladığında zaten işgal oldu bir sene sonra. Yani bunun bir şeyini göremediler. İşgal olduktan sonra Amerikan işgaliyle birlikte yeniden patladı uyuşturucu meselesi. Ama şimdi evet yasakladılar ve bu yasağın yerine halka ne verecekler? Yani halka evet uyuşturucu ekme diyecek halka. Bunun yasak olduğunu, ciddi cezaları olduğu söyleniyor. Ama bunun yerine de halka bir alternatif göstermesi gerekiyor. İşte bunu nasıl yapacaklar? Şimdi bu asıl mesele.
Tabii ya, bunun içinde bazı şeyler var. Burada asıl mevzu, biliyorsun bunu, mevzu üzerine bayağı konuşmuştuk seninle. Onlara alternatif geçim sağlama meselesi. Yani bir de aslında şu an dünyada uyuşturucuyla mücadelede hakim olan işte politik yaklaşım şu: insanlara işte doğrudan ekilecek bir alternatif önermek bir önceki yaklaşımdı. Şimdiki yaklaşım, insanlar niçin para kazanıyor? İşte sağlık hizmeti almak için, çocuklarını okula göndermek için, benzer işte nasıl diyeyim, geçimini sağlayacak şeyler yapmak için bu hizmetleri doğrudan insanlara götürerek ve lojistik açıdan insanların yaşamını biraz daha kolaylaştırarak nasıl diyeyim, uyuşturucu ekilmesine ve ondan gelen paraya daha az ihtiyaç duyulmasın, bunun hedeflenmesi mevzu ise, bu açıdan da birçok şey yapılıyor işte bazı yerlere yollar, köprüler, keza sulama kanalları. Bu ülkenin kuzeyinde Cevizcan'da çok büyük bir sulama kanalı yapıldı. Tamamen işte Afganların imkanlarıyla yapıldığı söylendi, yabancı bir müdahale olmadan. Keza işte güneyde bir baraj inşa edildi. Bu tarz şeylere odaklanılıyor. Bu açıklamada dikkat çeken ikinci bir mevzu, bu metamfetamin dedikleri olay var ya, bunu da vardı. Bu tablet K diye, tablet K diye geçiyor. Bunun da yasaklandığına dair bir vurgu vardı. Buna açıkçası özel bir ehemmiyet verilmesi önemli. Çünkü son dönemde bu met üretiminin merkezlerinden biri olmaya başladı Afganistan. Özellikle Afganistan'ın batısında, hani hem işte o üretimde kullanılan hem doğal hem sentetik maddelerin bolca bulunması, hem de işte çok izole, dağlık bir bölge olması, karakolların vesaire dışında bir bölge olması, İran sınırına yakınlığı gibi sebeplerle bölge met üretiminin de merkezlerinden biri haline gelmişti. Buna karşı da bir önlem alınması, bunun da gündeme gelmiş olması açıkçası mühim bir nokta diyeyim.
Evet ya, bu uyuşturucu olayı mühimdi. gerçekten mühim. Bilmiyorum nasıl şey yapabilecekler. Bunu yapabilecekler mi? Başarabilecekler mi bu yasağı uygulamayı? 2000 yılında Birleşmiş Milletler'in verilerine göre bayağı sıfırlamışlardı ABD işgalinden önce. Hatta bir iki, 99'da falan şey biraz ilaç üretimi için vesaire biraz bırakmışlar. Biraz serbest bırakmışlar ticari kullanımlarda ama baktılar olmuyor. Tekrar yani %100 bugünkü işte tamamen yasaklamışlardı ve bayağı düşmüştü. Bakalım bugün nasıl bir süreç yaşanacak? Yani burada Afganistan'da uyuşturucunun bu haşhaşın yasaklanması sadece Afganistan'ı ilgilendiren bir konu değil. Hatta en az Afganistan'ı ilgilendiriyor diyebilirim yani bu konu Batı'yı da oradan ilgilendiriyor. İşte Pakistan'ı, Arap ülkelerini bazı bunları da doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü buralara giden özellikle işte İran, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden bu uyuşturucu ham maddesinin büyük bir hatta yani çoğu yani tamamına yakını şey üzerinden gidiyor. Yani Afganistan'dan geliyor bu ham madde. Bu mesela tanınma konusuyla ilgili de bir şey söyleyeceğim ufak. Bu büyük elçilikleri işte Çin, Katar, Türkiye'deki, Ankara'daki bunları Taliban işletti yani devraldı yani bu süreci. Ama şu ana kadar hiçbir ülke resmi olarak Taliban yönetimini tanımış değil. Yani bunu her yayında neredeyse Afganistan'la ilgili konuları tekrarlıyoruz. Halen daha böyle bir şey yok. Yani Birleşmiş Milletler bazı yakınlaşma süreçleri oluyor yeni yönetimle Afganistan'da. Ama halen kimse şu anda Afganistan'daki yeni yönetimi tanımış değil.
Evet, yani bu şekilde devam ediyor bu tanıma süreci de. Bunun dışında sanki bir şey vardı ama
Bu
anlamadım.
muhaliflerin yeni yönetim muhaliflerinin haberini mi kastediyor şu?
Ha, yo o değil ya, onu şey yapmayacaktım. O da zaten malumun ilamı olan bir mevzuydu ya. Tacikistan, Fransa ve ABD üzerinden bunların faaliyetlerini koordine ettiği meselesiydi. Ha, şey aklıma gelmiş de bu haşhaş meselesini biraz da şu yüzden şimdi gündeme getirmiş olabilirler. Bu kız okulları meselesi vardı ya. Bunun biraz daha çektiği tepkiyi azaltmak için. Bir de ikinci mevzu, senin dediğin gibi Taliban iktidar aldıktan sonra Independent'ta ben okumuştum bunu. Independent'ın İngilizce servisiydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte uyuşturucuyu Taliban'ın yasaklamasının ABD'de bir krize yol açacağı yönünde. Biliyorsun bu İlk Taliban 2000 yılında tamamen haşhaşı yasakladığı zaman sentetik uyuşturucu pazarı çok patlamış. Avrupa'da ve ABD'de özellikle, ve bu hakikaten yani nispeten bu afyondan elde edilen, haşhaştan elde edilen uyuşturucunun etkileri, onların tedavisi vesaire belli bir sistem oluşturmuş durumda. Ancak hiç alışılmayan farklı uyuşturucular pazara girdiğinde ciddi sosyal krizler olmuş ve bunun tekrar edebileceği hususunda bazı uyarılarda bulunuyordu raporlar. Yani bu da açıkçası Batı'nın üzerinde durduğu ama bir yandan da endişelendiği bir husus. Çünkü dünyada şu an eroin pazarının bildiğim kadarıyla %84 civarı, en azından 2021 yılının ortalarında %80-84 civarı tamamen Afganistan kaynaklıydı. Yani bunun bitmesiyle iki bölge kalacak. Bir işte Çin-Hindi bölgesi, Laos, Kamboçya, Vietnam, Myanmar. Bir de işte Meksika ve Latin Amerika'daki bazı yerler kalmış olacak. Bilemiyorum. Süreci daha yakından takip etmek lazım yani, bunların neye sebep olacağı hususunda.
Evet ya Batı'yı Afganistan'dan daha çok etkileyecek bu mevzu. Çünkü o peynir ekmek gibi ihtiyaç olan bir şey. Batı'da bu uyuşturucu. Ne yapacaklar bilmiyorum yani. Artık biraz da şey bu kadar benim notlarım.
Benim de aktaracaklarım bu kadar. İstiyorsan noktalayalım burada
Tamam.
arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yine bir gündem değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İyi akşamlar herkese.